Merhaba, ben Mesut Çevik. Hemen yanımda EVT-S1 proje lideri, doçent doktor Engin Tanık var. Şimdi EVT-S1 ne diyeceksiniz? EVT-S1, Türk mühendislerinin geliştirdiği, sizin önderliğinize geliştirdiği elektrikli Türk otomobili ve hemen yanımızda duruyor hocam. Evet, evet. Hatta çıkışıyla beraber inanılmaz fazla talep gördü bizden de. Yaptığımız haberler çok fazla okundular. Ve şimdi ne şanslıyız ki hem sizle tanışma fırsatı bulduk hem de aracı gördük. Ben ilk olarak sizden biraz kendinizden bahsetmenizi isteyeceğim. Eminim ki otomobil konusuna meraklı kişiler sizi yakından tanıyorlardır. Çünkü Hugo isimli bir proje de var, ondan da bahsedeceğiz ama öncesinde bir ufak bilgi verirsek iyi olur.
Evet, ben öncelikle Hacettepe Otomotiv Bölümünün öğretim üyesiyim. Aynı zamanda EVT Motor AŞ'de de yarı zamanda çalışmaktayım ve bu projenin de liderliğini yapmış durumdayım. Otomobillere küçükten beri merakım var, küçük yaştan beri merakım var. Önce akademik bir çalışma olan Hugo'yu yaptık. Bu Hugo yola çıktığında bizim bu kadar ilgi çekeceğinden aslında böyle bir beklentimiz yoktu. Daha sonra rektörümüz dedi ki işte daha ticari bir araba yapabilmemiz, bir otomobil yapabilmemiz dedi. Bunun için biz de EVT Motor AŞ'yi kurduk ve şu gördüğünüz bize göre oldukça başarılı olan spor otomobil yaklaşık 3,5 yıl sonra ortaya çıktı.
Şimdi EVT S1'de ilgi çekici olan bu aracın birdenbire hazır olarak ortaya çıkması. Evet. Biz alışığız hani genel olarak teknoloji sektörüne daha cihazlar kutulama aşamasındayken, tasarım aşamasındayken falan hep bir görüntüleri sızar. Haklarında oldukça fazla konuşulur. Şöyle bir şey yapıyoruz, böyle bir şey yapıyoruz diye çıkılır, konuşmalar yapılır. Ortada cihaz yoktur. İlk defa bir cihazı tamamen bitmiş bir şekilde gördük ve ülke için oldukça önemsediğimiz bir proje, yerli milli arabadan bahsediyoruz burada. Bu süreci neden bu kadar gizlediniz?
Şimdi bunun en temel sebebi etrafta birçok prototip var. Ben aslında hiçbir prototipi aşağılamam. Her biri bir emek ister. Yani prototip derken otomobil üzerindeki prototip. Ve bunların birçoğu, hatta neredeyse Türkiye'de üretilenlerin %99'un üretimle ilgisi yok. Çoğu özel çalışmalar, bazısı akademik çalışma, bazısı öğrenci projesi. Şimdi bizim mühendislik camiasında bir olay vardır. Kime sorsanız o kolay, onu yaparım, bunu yaparım diye bir şey var. Şimdi 3 yıl önce biz çıkıp da böylesine böyle havalı duran yüksek performans araç yapacağız deseydik, bu da bunlardan birisi denebilirdi. Bunu engellemek için ne yapacaksınız? Tamamen susacaksınız, sadece ürün çıktığında konuşacaksınız.
Yani manipülasyon yapılmadı, böylece çok net bir şekilde araca odaklanabildik diyorsunuz.
Evet, evet. Tamamen gizli bunu tuttuk. En ufak bir kimseye bilgi vermedik. Ve sonunda çıkan ürün gerçekten herkesin dönüp baktığı bir şey oldu. Bu da bizi çok mutlu etti.
Şimdi araca genel olarak baktığımızda gerçekten bir spor araba tasarlamışsınız. Çok net, çok temiz hatlara sahip. Evet. Tasarım aşaması nerede gerçekleşti? Yani şimdi yerli bir araçtan bahsediyoruz. İnsanlar tabii doğal olarak merak ediyorlar. Bizde yerli dendiği zaman sanki %100 bütün her şeyin burada üretilmesi lazımmış gibi de bir kaygı var ne yazık ki. Ben onun hala yanlış olduğunu düşünüyorum ama. Ülkemizde tam olarak hangi parçaları dizayn edildi, neleri sizin elinizden çıktı, bunlara değer verebilir misiniz?
Şimdi bir otomobil, içten yanmalı otomobiller kabaca 5000 parçadan oluşuyor. Şimdi buna girmek zor. Elektrikli otomobillerde 3000 parça civarı. Bu otomobilde bizim ben şirketin yapısından bahsedeyim istersen size. Şirkette 4 ana grup var. Gövde, yani kaporta aksamı denilen kısmın tasarım üretimi, şasi, süspansiyon ve elektronik parçalar. Şimdi şasi ve süspansiyon tamamen %100 olarak vidasına kadar buradaki parçalara yapıldı ve biz tasarladık, ürettik. Elektronik parçaların bir kısmını biz yaptık, bir kısmını satın aldık. Bu da ülkede bulunmadığı için. Gövdenin ise tasarımı tamamen özgün. Şimdi bir sürü otomobil merakları vardır. Yani aracın böyle %1 parçasını gösterin, hangi otomobil ait olduğunu söylerler. Bu otomobille sosyal medyada çok uğraştılar, baktılar, didiklediler. Hiçbir otomobile benzemiyor, tamamen özgün. İtalya'dan tasarımcılar geldi, prototip firmada çalışanlar. Onlar da en ufak bir ne kusur bulabildiler, ne oran hatası, hiçbir şey diyemediler. Bunu bizim şirketin bünyesinde bulunan otomobil meraklarının eseri diyebiliriz.
Şimdi %100 elektrikli bir araçtan bahsediyoruz. Elektrikli araçlarda doğal olarak verimlilik çok ön planda ve siz verimlilik içinde tasarım üstünde özel olarak uğraştık diyorsunuz. Tasarımsal konulara baktığımızda verimliliği arttıran unsurlar neler bu araçta?
Şimdi biraz da sizin yapınız gereği sizi izleyenlerin daha teknik olduğunu düşünürsek ben bu röportajda biraz daha detaylara girmek istiyorum, hiç anlatmadığım şeylere. Bu otomobil 100'le giderken sadece 10 kW çekiyor. Bu 10 kW'da yaklaşık 13,5 beygir eder. Çok düşük bir rakam. Bunu sağlayan en büyük özelliklerden bir tanesi, birincisi çok basık ve aerodinamik yapısı olması, ikincisi çok hafif olması. Sadece 1050 kilogram bataryalar dahil elektrikli otomobil literatürüne bakıldığında çok çok küçük, başarılı bir değer. En yakın rakibi bu batarya ağırlığında, isim vermeyeyim, 1300 kilo civarındaydı. Dolayısıyla biz buna, yani bu otomobilin en kıymetli kısımlarından bir tanesi ise ağırlığıdır. Her parça, her şey gram bazında analiz edildi ve ona göre ya tasarlandı ya da monte edildi, öyle diyeyim size.
İlk elektrikli aracınız Sigo'yu tek başınıza kaldırırken bir fotoğrafınız vardı. Bunun da şasisini iki kişi kaldırabiliyor diyorsunuz. O kadar hafif bir araç olduğunu da burada vurgulayalım aslında tekrar.
Hugo'nun şasisini tek başına kaldırabiliyorsunuz. Sigo'nun şasisi 24 kilogramdı. Bunun şasisi de 110 kilogram. Normal bir erkek 50 kilogram rahat kaldırdığı için iki kişi çok rahat alıp götürebiliyor bunu.
Aracın iç aksamına baktığımızda dokunmatik ekranlar, büyük ekranlar her yeri doldurmuş durumda. Yani aslında çağımızın modern gereksinimleri ne varsa aracın içine döşenmiş. Genel olarak da iç konfor ve teknik aksesuarlardan bahsedebilir misiniz?
İçi tamamen glass cockpit dediğimiz, yani uçaklarda olduğu gibi tamamen dijital ekran ve dokunmatik sisteme sahip bir altyapıyla yapıldı. Bunu yapmamızın sebebi farklılık. Aslında çok amşan bir teknoloji değil ancak insanlar içine bindiği zaman çok etkileniyor. Geliyorsunuz, düğmeye basıyorsunuz, ekrandan cam açılıyor, ekrandan düğmeye basıyorsunuz, ayna kumandaları, ön kaput, arka kaput, sis farları hepsi oradan kumanda ediliyor. Çok şık oldu ve de içine bindiğinizde çok modern, böyle bir uçağa binmişsiniz bir izlenim veriyor.
Araç ne kadar sürede şarj oluyor ve tam şarjdan sonra eğer verimli bir şekilde kullanılırsa ne kadar gitmek mümkün?
Şimdi bu araçta, elektrikli araçlarda iki tip şarj var. Bir hızlı, bir normal şarj. 16 amper, 220 volt evdeki standart prizlerde. Prizlerden şarj edecek şekilde yaptık. Bu şekilde 10 saat civarında bataryalar doluyor. Ancak hızlı şarj üniteleri değişik olmakla birlikte en üstünü, yani 500 volt DC, galiba yanılmıyorsam Türkiye'de bir tane var. Onunla beslediğinizde yarım saate kadar bu şarj süresi duruyor. Yalnız yarım saatte %80 yapıyor. Bunu da burada bir parantez açıp şunu söylemem lazım. Hızlı şarj yaparsanız bildiğiniz üzere bataryanın ömrü kısalıyor. Hızlı şarj sadece sıkıştığınızda 40 yılda bir kullanacağınız bir olay olmak zorunda. Her dakika hızlı şarj yaparsanız bataryanın ömrü çok düşer.
Şimdi genel olarak modern araçların dizaynlarında her şey çok elektronik, çok dijital oluyor. Ama bizim insanımız da şunu düşünüyor, ya bunu ben servise götürdüğümde büyük ihtimalle benden çok fazla ücret alırlar bakımına diyor. Genel olarak sizin aracınıza baktığımızda %100 elektrikli araçların bir artısı var. Bakım masrafları daha düşük diyebiliyoruz. Bakım konusunda neler gereksinim duyuyor? Bakım masrafları tahmin olarak ne kadardır böyle bir aracın?
Sonuçta otomobil daha seri üretilmedi. Bakım masraflarının ne kadar olacağı aslında stratejik bir konu. Yani biliyorsunuz servisler bu konuda yüksek kâr marjıyla çalışıyor. Ancak sonuçta otomobilin elektrik motoru var ve bu bakıma ihtiyaç duymuyor. Sadece bu su soğutmalı. Arada bir suyunun kontrol edilmesi lazım. Onun dışında diğer otomobillerle aynı. Yani motor aksamının bakımlarını düşürün normal bir arabadan. O neyse bu doğru olacak.
Yani çok daha tasarruflu diyebiliriz net bir şekilde. Mükemmel bir proje ortaya çıkmış. İlk önce tekrar tebrik edelim. Yani sürekli bunu söylüyoruz ama gerçekten bizim için gurur kaynağı.
Çok büyük övgü alıyoruz bu konuda. Sağ olsun halk inanılmaz destek görüyor. Sokakta insanlar otomobili durdurup bize teşekkür ediyorlar. İşte nasıl başarılı bir proje olduğu konusunda fikirlerini sunuyorlar. Gerçekten sosyal medyanın da etkisiyle otomobil bayağı bir popülerliğe ulaştı ve biz bundan çok mutluyuz.
Şimdi izleyenlerimizin merak ettiği bir konu olacaktır. Evet, ortada çalışan, her şeyle hazır, seri üretime geçmeye hazır bir araç var. Peki seri üretime geçmesi için gerekli desteği bulabildiniz mi? Ya da bu destek tam olarak ne kadar tutuyor? Planlarınızda var mı?
Şimdi aslında burada rakamı açıklamak doğru değil. Yalnız burada ben size şunun müjdesini vereyim. Bizim spor otomobille başladık ancak herkesin sorduğu şey bizim satın alabileceğimiz uygun fiyatlı otomobil olacak mı? Evet olacak. Eğer destek gelirse, kafamızdaki destek, ki bu miktar otomotiv sektörüne göre çok çok küçük bir değer. Biz buna başlayacağız. O projeye başlayacağız. O projeyle birlikte de bu otomobilin seri üretimine başlayacağız. Dediğim gibi, yani bütçe açıklamam burada doğru olmaz.
Bir destek söz konusu mu? Yani birisi dedi mi size, tamam ben bunu üreteceğim, üretmeye başlayacağım diye?
Ya şimdi otomobil yeni tanıtıldı. Sonuçta bu stratejik bir konu. Yani bir firma gelip şey yapacaksa, işletmecisini yollayacak, ona bir fizibilite yapacak. Dolayısıyla onların da düşünmesi lazım. Şu ana kadar kimse gelmedi.
Peki hocam, üretim aşamasında bu projenin daha sıfırdan başladığı ve geliştirme aşamasında nihai sonuca ulaşıncaya kadar sadece üniversite kaynaklarını mı kullandınız yoksa farklı kaynaklardan yararlandınız mı?
Evet, şimdi Bu çalışma Teknokent bünyesinde bir şirkette yapıldı. Bunun belli bir kısmına Hacettepe ortak, Hacettepe'nin Teknokent'i. Belli bir kısmına da birkaç tane yatırımcı var. Ama onların verdiği şey çok ciddi meblağlar değil.
Anladım.
Yani kabaca Hacettepe arabası diyebiliriz yani.
Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Tekrar tebrik ediyoruz. Donan Haber olarak Hacettepe'de üretilmiş Türk mühendislerin, Türk hocalarımızın ellerinden çıkmış elektrikli araba hakkında bilgiler aldık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.